TRT Podcast'in yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçuhacı, kumanda masasına Mustafa Gökçe, programı sunan İffet Diler. Koşudur yaşamak ve zordur nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut etmektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar aramak. Ne duygu sömürüsü yapmak, ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Arkadaş, dünyaya gelmenin bir bedeli var. Dost bildiklerin tükenmez arkadaş. Sevgi insanların hamurunda var. Yaşamak dönme dolap gibidir. İniş ve çıkışları var. Talihlidir hep çıkanlar arkadaş. Gerçek dost inenlerin yanında var. Nefes almak değildir yaşamak. Düşünmek ve hissetmektir yaşamak. Arkadaş, dünyaya gelmenin bir bedeli var. Dost bildiklerin tükenmez arkadaş. Sevgi insanların hamuru. Günlere acı, dönme dolap iner
bir özür borcumuz var.
Engelsizler olarak engellilere karşı her zaman bir özür borcumuz var. Onların zor yaşamlarını kolaylaştırmak adına. Engelli Koşu programı olarak bu konuda yapılanları duyurmak da bizim borcumuz. İşte size güzel bir örnek. Kocaeli Sanayi Odası Koordinatörlüğü'nde Kocaeli'nin Akmeşe Köyü'nde bir engelli üretim merkezi kurulmuş sevgili dinleyiciler. Bizim Köy adı verilen bu projeyi Avrupa Birliği yılın en iyi projesi seçmiş. Ayrıntıları almak üzere Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Sayın Yılmaz Kambak'la birlikteyiz. Merhaba Sayın Kambak.
Merhaba efendim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim efendim. Buyurun.
Sayın Kambak, bu projenin isim, hayalini siz galiba gerçekleştirmişsiniz.
Evet,
fikir
evet.
Babası sizsiniz. Bir anlamda sizin çocuğunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bu proje nasıl doğdu, nasıl gelişti?
Efendim şimdi yıllardır sanayinin içinde olmanın getirdiği gördüğünüz problemler var. Bu problemlerden birisi de engellilerin iş hayatında fazla iş alanı bulamamasından kaynaklanıyor. Devletimize baktığımız zaman da ancak bunlara %3 yahut %2 gibi kanunda bir takım yüzdelerle iş imkanı bulabiliyor. Fakat müteahhit işçiliği, taşeron işçilik çıktıktan sonra da bu engelli vatandaşlarımızın çalışacağı iş alanları ortadan kalkmış oluyor.
Evet.
Bunu önleyebilmek için de yıllardır işte düşünce içindeydik. Bir ara bir İsrail seyahatimiz sırasında buna benzer bir merkez gösterdiler ama daha çok zihinsel özürlerle ilgiliydi. Biz de Kocaeli'ye döndüğümüzde depremden sonra yurt dışından çok büyük hep rehabilitasyon merkezleri açılmaya başlamıştı ama bunların sürdürülebilirliği sağlanamıyordu. Biz de dedik ki ya bunu böyle yapacağımızda bir büyük merkez açalım ama üretime dönük olsun. İnsanlar bir şey üretsinler, sigortalı olsunlar. Bu şeyle hareket ederek 75 dönümlük bir araziyi buraya vakfa bağışlattık. Bunun içinde 1 milyon 300 bin euro hibe kredi AB fonlarından sağladık. Proje onay gördü. Ondan sonra İşkur fonlarından da bir 500 bin YTL gibi bir kaynak temin ettik makine parkı için ve eğitim için.
Sayın Kambak, izin verirseniz bu biraz da ironi çünkü onu biraz daha anlatalım isterseniz 500 bin YTL'nin öyküsünü. İşkur'da projeye engelli işçi çalıştırmayan işverenleri kestiği cezalardan bu parayı veriyor.
Fonda biriken bir para var. Bu fondaki parayı eğitim için ve bazı iş makineleri için kullandırmak için verebiliyorlar.
Evet.
Onlara müracaat ettik. O da yetmedi. Sanayicilerden biraz topladık. O da yetmedi. Sanayi odasından topladık. Kendi şahsi kredilerimizi kullandık. Bugünlere geldik. Şu anda 100'ün üzerinde engelli çalışıyor. Hedefimiz 230 kişi civarında.
Evet.
5-6 dalda ürün modülümüz var. Bunlardan bir tanesi tekstil atölyesi ki 80 küsur kişi çalışıyor. O an şu anda Audi otomobilleri için koltuk temizlik kılıfları yapıyoruz ihracat olarak. İngiltere için bayan taytı yapıyoruz. Bir mantar ünitemiz var. Şu ana kadar 4 tonun üzerinde bir mal sattık. Devamlı çıkanı satabiliyoruz. Bir tavşan ünitemiz var. Hem etinden hem tüyünden istifade ediyoruz. Onları da yetişmesini bekliyoruz. Şubat ayında onların sevkini yapacağız. Bu arada kapalı seralarımız var. Belediyenin park ve bahçelerde kullandığı güncel çiçekleri yetiştiriyoruz. 50 dönüm arazide ceviz, elma ve diğer meyve ağaçlıklarımız var. Onlar dikilmiş vaziyette. Ama bir alt şeyimizde biz esasında sanayicilerden buraya iş vermelerini bekliyoruz. Sanayici eğer buraya iş verirse sanayicinin üzerindeki bu zorunlu istihdamı kaldırma yönünde bakanlıkla girişimlerimiz var.
Evet.
Bakanlık da bunu kaldırabileceğini söylüyor. Yani bu olursa bu gibi merkezler sanayinin olduğu her yerde Türkiye'de uygulanabilir.
Mutlaka. Yalnızca engelli işçiler mi çalışıyor?
%40'ın üzerinde, ki kanunun öngördüğü %40'ın üzerindeki engelli işçiler çalışıyor.
Çalışanları hangi kıstaslara göre belirliyorsunuz Sayın Kambank?
İşte %40'ın üzerinde bir kere sakatlığı olacak. Bunu da İşkur'un kendi standartları içerisinde sanayiye gönderdiği şeyler olacak, çalışanlar olacak.
Türkiye'nin her tarafından burada çalışmak üzere gelebilirler mi? Barınma konusunda da yardımcı oluyor musunuz bizimkinde?
Barınma konusunda yardımcı olamıyoruz. Ama isteyen gelebilir, çalışmak isteyen herkes gelebilir. Tabii kendi barınmasını sağlayacak. Biz yalnız servis sağlıyoruz, yemek sağlıyoruz, ücret veriyoruz ki sigortalı oluyorlar hepsi. Bir taraftan da tabii kayıt dışıyla da mücadele ediyoruz.
Mutlaka, mutlaka. Bizim köyün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Başka şehirlerde benzerleri eminim kurulacaktır. Bu örnek bir proje bizim köy. Evet. Siz başka neler yapmak istiyorsunuz engelliler adına?
Şimdi biz orada esasında herkesin ziyaret edebileceği, günlük ziyaret edebileceği bir alan haline getirdik. Bir restoranımız var, ayrıca bir kafeteryamız var. Oranın ürünlerinin işlenip satılabildiği bir alan olarak, artı civardaki köyleri de şu anda köyde oturanları da şey yapıyoruz, ilişki içine geçtik. Onların ürünlerini biz hijyenik bir hale getirmek için teşvik edip o ürünleri de bizim şeyimiz altında, etiketimiz altında satmayı da programlamış bulunuyoruz. Bu arada dışarıdan gelenler için özel bir meyve bahçemiz var. O meyve bahçesinde yetişen ürünleri de kendileri toplayarak kendileri satın alacakları bir hale getiriyoruz. Yani bir sene içinde burası kimseye muhtaç olmadan kendi başına iş götürebilir hale gelecek.
Kendi içinden kazancını sağlayabilecek hale gelecek.
Amortismanı yok, yalnızca sabit giderler ve işletme şeyleri maliyetidir, sermayesiyle götürecek bir hale gelecek.
Buraya gelip çalışmak isteyen dostlarımız size nasıl ulaşabilirler, nasıl bağlantı kurabilirler?
Çalışmak isteyenler İşkur kanalıyla yapabilirler. Tamamen onların kanalıyla alıyoruz. Eğitimleri onlar tabi tutuyorlar. Biz aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi de bizim mütevelli heyetimizde rehabilitasyon gerektiği zaman da onların desteğini alıyoruz.
Teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
İyi şanslar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, bize hafta içinde ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 411-42-69-232 İzmir'in alan kodu. Bizim köy veya ona yakın projeler, sizin düşleriniz, sizin sorunlarınız, sorularınızla ilgili olarak minik notlar aktarabilirsiniz. Engelli Koşu devam ediyor.
Seçtim. Kuşlar uçtu, kendimi açtım. Seni ben yanımda bulunca değiştim, güzelleştim. Söz etsen, yüzün gülse, gel desen. Seni ben yanımda bulunca değiştim, güzelleştim. Söz etsen, yüzün gülse, gel desen. Thank you. gizlendi. Toprak koktu, içim renklendi. Seni ben yanımda bulunca her şeyim çiçeklendi. Ses etsen, yüzün gülse, gel desen. Seni ben yanımda bulunca her şeyim çiçeklendi. Ses etsen, yüzün gülse, gel desen.
Engel bakış açımızdır. İsmail Özpazarcık'la birlikteyiz sevgili dinleyiciler. İsmail Özpazarcık mı diyelim, Polonya mı? Şey,
Barış
Polyana
Özpazarcık.
Mı? İsmail Barış
Özpazarcık.
Polyana mı diyelim diye bir türlü karar veremiyorum. Çünkü her şeyden bir pembe renk bulup çıkartma konusunda ustasın aslında.
Yok aslında öyle bir ustalık estağfurullah. Sadece yani bakış açısı geliştirmeyi istiyorum. Kendimi bu anlamda yani dönüşüm yaratmak anlamında tetikte tutmak, farkındalığımı arttırmak üzere. Yani herhalde bunu yapmaya çalışanlardan biriyim. Gayret ediyorum. Ama bu bir de kendiliğinden olabilen de bir durum oluşabiliyor zaman içerisinde galiba. Pollyanna demek biraz bende olumsuz bir etki yaratmıyor değil aslında, biliyor musun İffetciğim? Çünkü o kadar yanlış algılanabiliyor ki Pollyanna.
Ama yaşam çalışılması gereken.
Evet fakat hani böyle zorlama bir durummuş gibi, işte ille de pozitif bir açıdan bakmak mutlaka ki gerekiyormuş gibi, muş gibi yapma, mış gibi yaşama beni götürüyor. Aslında mış gibi yaşam, tabii ki mış gibi zaman zaman bazı durumlarda yapıyoruz. Bunun ötesine geçip sadece kendi yararımıza, kendi yaşamımızı daha iyi, daha anlamlı kılmak adına yapılan bir şey bu aslında, bakış açısı geliştirmek. Pollyanna biraz bunu tabii baktığımızda abartılı yapıyor sanki. Fakat bize bir şey öğretti değil mi aynı zamanda? Yani
evet, gittikçe
şu açıdan bakabiliriz, bu açıdan bakabiliriz ve kendimizi kötü algıladığımız, olumsuz algıladığımız durumlardan yeni bir bakış açısıyla galip çıkabiliriz gibi algılayayım ben.
Ayakta ayağa kalkmak, işte nefes almak ve bir şekilde yaşamak durumundasın. Umut bir görevdir der Göte. Onun için bir şeylere tutunmak demeyeyim de bir şeylere sarılmak, eğer elinden gelmiyorsa bile, senin için yapmıyorlarsa bile sen mücadele etmek durumundasın.
Evet. Çünkü mücadele etmek, işte mücadele etmek bir anlamda insanı yorabiliyor, yıpratabiliyor. Ve bunu mış gibi yapmak, biraz önce söylediğim gibi çok sonrasında olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Hatta patlama noktalarına taşıyabiliyor. Çünkü insan bir anlamda duygularıyla var ve duygularını ifade etmek durumunda. Eğer mutsuzsak ve gerçekten de herhangi bir durumdan rahatsızsak bunu hani mış gibi, mutluymuş gibi yapmaya dönüştürmek, boşuna enerji harcamak gibi geliyor yine bana. Ve orada ifade etmek devreye giriyor. Yani duygu her neyse bunu açığa çıkarmak ve mutsuzluksa bu, o gün mutsuz olmayı göze almak. Evet, ben bugün mutsuzum ve kendimi iyi hissetmiyorum ve ben bunu yaşamak istiyorum. Bu duyguyu yaşamak istiyorum şu anda. Ağlamak istiyorum gibi onu ifade edecek her neyse o duyguyu ifade edecek. Bunu yansıtmak, yaşatmak, kendimize yaşatmak durumundayız.
Ama hayat bir dengedir sonuçta. Bunun da bir sınırı var mutlaka değil mi?
Elbette.
İnsan sürekli ağlayıp yani sürekli mutsuzum işte böyle devam edecek diye
çok doğru, geçirmemesi. Çok doğru. O noktaya gelecektim. O dengeyi kurmak önemli. ben sadece hani bu açıdan bakalım ve sadece pozitif olalım, hayat çok güzel, lay lay lom tarzı bir yaklaşımdan sıkılıyorum. Ve bunun bu şekilde algılanmasından, pozitif düşüncenin bu noktada bu şekilde algılanmasından yana dertliyim açıkçası. Ve pek çok insan evet pozitif olmalıyım değil mi şeklinde bir duruma neredeyse kendini zorluyor. Hayır, pozitif olmak içimizden gelmiyorsa o anda yaşayacağımız bir keder, bir acı, bir acılı durum bize çok şey öğretebilir ki öğretmek için var. İhtiyacımız olan her duyguyu yaşamak durumundayız ve bunun için kendimize izin vermek durumundayız. Tabii ki iyi ve güzel zamanlarımız olacak ve mutlu zamanlarımızda onu dolu dolu yaşarken hakkını vermek ve bu tür durumlardan uzaklaştığımızda dengemiz bozulduğunda, içsel dengeler tabii bozulduğunda, dışarıda olan bir durum bizi sıktığında, üzdüğünde, acı verdiğinde bu acıyı yaşamak ve ifade etmekten söz ediyorum. Yine bilgeler der ki bir acı yaşıyorsan bunu üç gün dolu dolu yaşa, ama üçüncü günü hala yaşamaya devam ediyorsan bir yanlışlık var, hemen değiştir oradaki dönüşüm yaşa. Çok hani uç noktalarda ve çok şiddetli acılarda bile bu geçerli. Çünkü artık bir süre sonra insan depresif bir durum yaşamaya başlıyor. Ve sürekli olarak var olan negatifi, olumsuzluğu görmeye odaklanıyor ne yazık ki. Ve o ruh halinden kurtulamıyor. Bizim önerimiz mümkün olduğunca duygu ifade etmek ve o boşalımı yaşadıktan sonra, o artık ağlamak mıdır, öfkelenmek midir, her neyse, bunu belli, zaten hani öfke dedim, kızgınlığı biz bastırdığımızda ve yok saydığımızda öfke oluyor. O kızgınlık ifadesini sıkıldığımız herhangi bir durumdaki davranışımızı, konuşmalarımızı belli dozlarda yaptığımızda, dengesinde yaptığımızda zaten çok şiddetli patlamalarda yaşamıyoruz. Bunu dengelemek ve kendi içsel dengelerimizin ışığında yaşamak gerçekten de çok daha sağlıklı bir birey yapıyor kişiyi. Biz bakış açısından bahsediyoruz bu köşede. Ben bugün aslında hani o engelleri yaratan bakış açımız nasıl oluşuyor anlatmak isterdim. Bilmiyorum, zamanımız bunun için elverişli mi? Evet, bu nasıl şekilleniyor? Yani zihnimizin biçimlendirdiği ve kalbimizin hissettiği olağanüstü bir dünyada yaşıyoruz. Özünde ben kendi yorumumu, yani anladığım her neyse buradaki bakış açısından onu katacağım. Çünkü hepimiz çok özgün yorumlar yapıyoruz. Ve söylediğimiz her şey kendi bakış açımızın çerçevesinde oluşan bir şey. Ve aslında doğru ya da yanlış dediğimiz her şeyin çok göreceli olduğunu artık biliyoruz. Çok değişken bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle kalbimizin hissettiği bir şeyi nedense çoğu zaman zihnimiz başka bir durumda yorumluyor. Ya da zihnim ben bunu yapmak istemiyorum derken kalbim yapmak istiyorum diyor. Kalbim yapmak istemiyorum derken yapmalıyım diyen bir zihinle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bir neredeyse bir çatışma yaşıyoruz kendi içimizde. Zihin ve kalbin çatışması işte bakış açılarına yansıyor. Burada biraz önce dengeden söz ederken dengeleri kurmak için kişinin kendi zihninde olanı biteni fark etmesi, dışarıdan bir gözle de gözlemleyen bir bakış açısıyla bakabiliyoruz kendimize. Aynı zamanda kendi kalbinde, kendi içinde gelişen durumların da farkına varması çok önemli. Bütün bunlar bizim davranışlarımıza yansıyor. Tabii ki düşüncemizi oluşturuyor, duygularımızı oluşturuyor ve eylemlerimizi yaratıyor. Eylemler sonuçları belirliyor. O zaman biz nasıl bir eylem içerisinde olacağız? Bu eylemi gerçekleştirebilmek için kendi düşüncemizi nasıl daha iyi düzeye taşıyabiliriz?
Bu soruyla bırakalım mı? Dinleyicilerimiz de düşünsünler. Belki onlar da bize ulaşırlar. Kendileriyle ilgili soruları ya da bu sorunun yanıtı konusunda bize katkıda bulunabilirler.
Olabilir. Aslında yapalım. Çok örnekler var. Bu örnekleri açalım daha sonraki buluşmamızda. İyi olur.
Tabii. Evet. Yaşam yeter ki insanın kendine ağır gelmesin. Sonrasında ise engelli koşu devam ediyor.
yolunda. Yoksa bu dünyanın kahrı çekilir mi? Olmazsa kalplerde birazcık umut, birazcık umut. Olmazsa kalplerde birazcık umut yaşatan bizleri.
Yasalar engel değil.
Avukat dostumuz Cafer Tüzün bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın
Tüzün.
Hoş bulduk
efendim.
Nasılsınız?
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisiniz.
Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Hemen telefon numaramızı verelim dinleyicilerimizin soruları için. Yayın sırasında bizi aramak isterseniz 444-2401 telefon numaramız. 232 İzmir'in alan kodu. Bugün engelli çocuğa sahip anne babalara devletin desteği konusunda bir konuşma gerçekleştireceğiz Sayın Tüzün'le birlikte. Bir sohbetimize başlayalım. Gelecek telefonlara da sorulara da hazırız.
Öyle efendim. Öncelikle az önce Kocaeli'nden bağlanan sanayici dostumuza ben çok teşekkür ederim bir engelli olarak. Niçin? Çünkü orada kurmakta oldukları bir üretim merkezinin o insanları ne kadar mutlu edeceğini ve bu çalışmanın ülkeye ne kadar örnek olacağını düşünmek bile insanı mutlu ediyor. Kendileri sağ olsun, var olsunlar. Sayılarının artması dileğini de buna ekliyorum. Şimdi efendim, üretici olmak, çalışmak, çalıştığından, kazancından vergi ödemek her kişinin hem ödevi hem hakkı. Ama bu noktaya gelebilmek için iki temel koşul lazım. Bir, bu özürlünün ve özürlüğünün annesinin, babasının sağlık sorunu ve buna bağlı olarak da eğitim. Bu ikisinin gerçekleşmesi halinde ondan sonra çalışan sağlıklı olduğu için, çalışan eğitimli olduğu için başarılı olacaktır. Yasamızın birinci maddesine baktığımızda amaç bölümünü görüyoruz. Amaç da doğuştan ya da sonradan özürlü olanların öncelikle sağlık, eğitim ve topluma kazandırılması güdülmektedir. Sağlık sorunu ya özürlülüğün önlenmesiyle başlar ya da özürlü olunduktan sonra bu özürlülüğün şiddetinin azaltılması yolunda koruyucu hizmetlerle yapılıyor. Özürler yasasının genel esaslarını düzenleyen 11. maddesinde bu böyle gösterilmiş. Keza 36. maddesinde kalıtsal kan hastalıkları ve genetik yollarla özürlülüğün geçmesi söz konusu olduğuna göre bunların önlenmesi için de Sağlık Bakanlığı'na görev yüklenmiş. Bu konuda sen Sayın Bakanlık planlar yapacaksın. Kalıtsal yollarla engelliliğin, özürlülüğün geçişini engelleyecek önlemleri alacaksın. Bunun içine ailelerin eğitimi gerekir. Bunun içine erken tanı gündeme gelebilir. Bunun içine özürlü olduktan sonra yapılacak koruyucu tedavi hizmetleri gelir. Tabii burada ailelere çok önemli görev düşüyor sevgili anneler, babalar. Özürlü annesi babası olmak sizin tercihiniz değil, isteğiniz değil. Ama olunduktan sonra ya da olmadan önce size düşen önlemleri almak da herhalde görevimiz olmalı. En yakın sağlık kuruluşlarına başvurmak ve yardım istemek ilk işimiz olmalıdır.
Evet, Sayın Tüzün, sözünüzü kesiyorum ama bağışlarsanız lütfen.
Estağfurullah efendim, estağfurullah.
Anne baba da özürlüyse eğer?
Anne baba da özürlüyse. Şimdi burada yine onların da sağlıkları söz konusu olduğunda eğer burada çocuk sosyal ve hizmetler çocuk esirgeme kurumunun gündeme geliyor. Bunların özürlerinden dolayı neler yapılacaktır? Eğer bakıma muhtaç kişilerse bunlar, hakikaten ağır bakım, ağır özürlü durumdalarsa bunlar ya kurumlarda sağlık açısından değerlendiriyoruz olayı, ya devletin kurumlarında, ya gerçek ya da tüzel kişilerin açtığı kuruluşlarda, ya da evde bakım yoluyla bunların bakımı korunması mümkündür. Burada ne yapıyor? Devlet bu kişilerin bakımı için, ağır özürlünün bakımı için belli bir ücret de bakıcıya veriyor. Bu da evvelden yoktu. Bu yasayla gelmiş olan bir avantajdır. Burada asgari ücretin yaklaşık 2 katına kadar bir bedel ödeniyor bakıcıya. Niye? O ağır bakıma muhtaç kişiyi baktığı için. Tabii bunun düzenlemesi Sağlık Sosyal Hizmetler Kurumu'nun araştırmalarıyla, denetimliğiyle, usulüne uygun şekilde yapılması suretiyle.
Evet. Bir dinleyicimizden soru geliyor. İzmir'den Ahmet Aytunç ulaşmış bize. Görme engellilerin kullandığı kabartma yazı, daktilo, kabartma saat gibi araçları nasıl, nereden temin edebiliriz diye soruyor dinleyicimiz.
Tabii. Bizi böylece eğitim konusuna girin diyor bu sevgili dinleyicimiz. Neden? Çünkü bu saydıkların önemli bir kısmı kabartma yazı makinesi, efendim kabartma yazı kağıdı, saat de günlük yaşamın vazgeçilmez göstergesini bize anlatıyor. Bunların sağlanması, bunların önemli bir kısmı yurt dışında yapılmakta. Türkiye'de kabartma yazı makineleri yapılmıyor. Bunlar dışarıdan ithal ediliyor, getiriliyor. Bir avantajı şudur, bunlarda gümrük vergisi ödenmez. Çünkü vazgeçilmez ihtiyaçlarımız arasındadır. Bu konuda dernekler var. O dernekler aracılığıyla bunlar getirtilebilmekte. Onlardan satın alınabilmektedir. Söz gelimi Ankara'da, İstanbul'da 6 nokta dernekleri, 6 nokta genel merkezi var Ankara'da. Diğer dernekler de var ama aklıma şu anda o geldiği için söylüyorum. Onun 118'den telefonunu bulur. O arkadaşlardan bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağını öğrenecektir. Yani temini gayet kolay. Öte yandan bu konuşan saat dediğimiz saatlerde piyasada bulunabilmekte. Çok da yüksek bir fiyatı yok. Bunlar yabancı dilden de olabiliyor. Almanca, İngilizce seslendirilmiş ya da daha sonra Türkçe seslendirilmiş saatlerdir. Bunları temin etmesi mümkündür. Bir de kabartma saatte o da yine yurt dışından getirilebilmektedir.
Evet. Özel bir kağıt mı gerekiyor bu daktilo kullanmak için?
Bu kağıtlar kalın kağıtlardır. Deyim yerine ise kasap kağıdı gibi eskilerin dediği. Bu kağıtlar kabartma yazıyla delineceği için evet, ince kağıtlar olmaz. Hatta tabii gösterme şansımız yok ama elimde var bu kağıtlardan. Bunlar evvelden Avrupa'dan, İngiltere'den getirilirdi ama şimdi yanılmıyorsam SEKA bu kağıtları Türkiye'de üretiyor. Temini mümkündür. Dediğim gibi görme engelli derneklerle temas kurulduğunda bulunduğu yerde, İzmir'de de var bu dernekler, Ankara'da, İstanbul'da birçok yer. Bu dernekteki arkadaşlar bir şekilde bunu şey yapıyor. Sonra o kabartma yazı cetvelleri vardır. cep tabletleri dediğimiz, onları da yine bu yolla temin edebilirler. Bulundukları yerlerde ne yapar? Not alabilir. Bir arkadaşının telefonunu, adresini gayet cepte taşınacak şeyler.
444-2401 sorularınız için telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu. Engelli çocuğa sahip anne babaları konuşuyoruz.
Şimdi efendim, sağlık sorunu ciddi dedik. Bunu anlattık. Anlatmaya çalıştık daha doğrusu. Bu konuyu sık sık gündeme getireceğiz. Eğitim konusu gündemde. Bu da insanın vazgeçilmezi. Bu ikisi olmazsa, sağlık ve eğitim olmazsa, ondan sonraki iş hayatındaki başarı da olmaz. Devamı da zor sağlanır. Eğitim hakkı anayasamızda da gösterildiği gibi hiç kimseden kısıtlanamaz. Herkes bu konuda eşit hak ve imkanlara sahip olmalıdır der. Ama bir gerçek var ki engellilerin eğitimden aldıkları pay hiç kuşkusuz çok azdır. Yani eşitlik bu konuda bizim engellilerin aleyhine durumdadır. Henüz bu konuda sağlanmış değildir ama çabalar yoğundur. Bu da umut kaynağımızdır. Eğitim konusunda özellikle son zamanlarda devletin açtığı kurumların yanı sıra özel eğitim kurumları, kişilerin ya da tüzel kişilerin ya da gerçek kişilerin açtığı kurumlar gündemdedir. Bu kurumlardan engelli çocuğa sahip anne baba yararlanabilir. Onun sosyal güvenlik kurumuna tabi olup olmaması hiç önemli değildir. Geçen hafta da belirtmeye çalıştığım gibi eğer sosyal güvenlik kurumuna tabi ise o ücreti o kurumlar ödüyor. Eğer değilse Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden bu konuda ödenek ayrılıyor ve bu kurumlara veriliyor. Şimdi anneye babaya çok ricam şu. Bu verilen para az para değil. Bir çocuk için 300 liranın üstünde devlet bu özel eğitim kurumlarına para veriyor. Çocuğunuzun eğitimi için. Ne olur eğitimini alacağınız kurumun niteliklerini araştırınız. Çaba harcayınız. Gerçekten sizi çocuğu eğitecek kadroya sahip mi? Burada çalışanlar özel eğitim öğretmeni mi? Yani siz bir tüketicisiniz. Ayıplı hizmet almak hakkına sahip değilsiniz. Alacağınız hizmetin nitelikli olmasını isteyeceksiniz. Bunun için de olanaklarınız ölçüsünde yapabildiğiniz kadarıyla çocuğunuzu verdiğiniz özel eğitim kurumunun niteliklerini araştırmak durumundasınız. Aksi halde verilen paralar, devletin harcadığı paraların da boşuna gittiğini göreceğiz ki en önemli zararı da yine çocuklarımız görecektir.
En doğal hakları olduğu kadar aynı zamanda sorumlulukları da bu konuda araştırma yapmak, bir sorgulamada
evet,
bulunmak.
Çok çok önemli.
İzmir'den Salih Arıkan arıyor, programa katkıda bulunmak amacıyla Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği'ndenmiş dinleyicimiz. Görme engellilerle ilgili sorunlarda bize de başvurabilirler, yardımcı olmaya hazırız diyor dinleyicimiz. 483-1044 telefon numaralı sevgili dinleyiciler. İzmir dışından arayacak olanlar 232 alan kodunu eklemeyi unutmuyorlar. Bir soru daha geliyor büyük bir ihtimalle. Onun yazılımını beklerken sohbetimize devam edelim Sayın
Şimdi Hocam. Efendim dedik ki çocuğu özürlü eğitim alacak. Devlet bunun sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmaksızın derhal bunu sağlayacak. Bir de çocuğu özürlü olan devlet memurları gündemde. Yani çalışanlar bu işçi içine geçerli, kamu işçileri içine geçerli, memur içinde. Çocuğu özürlü. Fakat görev yaptığı yerde bu eğitimi verecek kurum yok. Ne yapacak? Bu çocuk, bu anne baba çocuğunu eğitimsiz mi bırakacak? Hayır. Araştıracak. Kendi çalıştığı yere yakın nerede böyle eğitim kurumları var? Nerede? Ama devletin olabilir ya özel sektörün olabilir. İşte çocuğunun özel eğitime muhtaç olduğunu bulunduğu ildeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı rehberlik araştırma merkezinden tespit ettirdikten sonra devlete başvuracak. Ben çocuğum şu durumdadır. Özel eğitim almak gereği duymaktadır. Ancak bulunduğum yerde bu eğitimi verecek kurum yoktur. O zaman eğitimi verecek kuruma, en merkeze, ile ya da ilçeye atanmasını isteyebilecektir. Burada amaç şu. Çocuğun annesinden babasından kopmaksızın aynı aile içinde bulunması suretiyle eğitiminin sağlanmasıdır. Yoksa bir yatılı okula verir, orada kalsın denir. Ama amaç artık eğitimdeki amaç aile içinde çocuğun tutulmasıdır. Bu nedenle memur bağlı anne baba atanmasını o ile ya da ilçeye isteme hakkına sahip olacaktır. Bu da bir avantaj tabii.
Evet, peki engelli derken belki belirli konuda engelleri düşünüyoruz. Aslında daha zor durumda olanlar eminiz vardır. Bir eğitim konusunda destek görmek isteyen engelli dostlarımız, denizcilerimiz vardır. Türkiye'de her basamakta eğitim veriliyor mu? Her konuda engelliye eğitim veriliyor mu Sayın Tüzün?
Şimdi efendim, ilk öğretim devletin kendi açtığı okullarda sağlanıyor. Daha sonra liselerde kaynaştırılmış eğitim şeklinde diğer liseli arkadaşlarımızla ve üniversitelerde de bilindiği gibi diğer arkadaşlar, öğrencilerle beraber eğitim görmekteyiz. Şimdi buradaki desteğe ne güzel hatırlattınız, ne iyi de oldu. 15. madde, özürler yasasının 15. maddesi yine bu konuda uzun bir paragraf halinde. Orada çok önemli olan bir şey, üniversitede okuyan özürlü genç arkadaşlarımızın da sorunlarına cevap veriyor. Orada kurulacak olan danışman merkezleri ve YÖK'ün de öncülüğünde meydana getirecek olan kurumlar, merkezler, buradaki özürlünün bir, öncelikle barınma olanağında önceliği ona veriyor. Örneğin Kredi Yurtlar Kurumu'na başvurduğunda bir özürlü, ilk yerler onlara verilir. Efendim, kredi ya da burs alırken özürlü olduğunu kanıtlayan arkadaşlarımıza, gençlere ilk olanak onlara sağlanıyor. Bununla da yetinilmiyor. Azdır bu, doğrudur. Üniversitede çalışmasını kolaylaştıracak, başarılarını artıracak, diğer arkadaşlarıyla eşit alanda, eşit imkanlara sahip olmasını, başarısını sağlayacak olanaklar sağlanıyor. Nedir? Araç ve gereç temininde onlara yardımcı olmuyor. Çalışma yerlerinin düzenlenmesinde onlara yardımcı olmuyor. Bunlar tabii evvelden yapılmıyor değildi. Ama yasaya girmek suretiyle devletin ve kurumların vazgeçilmez asli görevi haline geldi ki bu da önemli bir güvencedir. Bu anlamda sanıyorum sorunuza cevap vermiş
oldum. Teşekkürler. İstanbul'dan Erdoğan Uçmak özürlü kimlik kartı almak için Özürlüler Derneği'ne başvurmuş ama raporu eski diye vermemişler, hastaneye sevk etmişler. Oysa bu raporumu her yerde kullandım diyor dinleyicimiz. Rapor eski diye böyle bir kartın verilmemesi doğru mu diye soruyor.
Şimdi şöyle düşünülebilir. O aldığı, raporu aldığı günle bugün arasında onun özüründe bir değişiklik yapmış olabilir. O gün özürlüdür, zaman içinde tedavi olmuş olabilir. Bu nedenle kurum bu duraksamayı gidermek adına yeniden rapor isteyebiliyor. Koşulları varsa bunu da yapmaktan kaçınmamak lazım. Bu raporu alsınlar. Bu raporun alınması da birçok hastanede çok pahalı değil. Bazı hastanelerde bu ücret alınmıyor bile. Yeter ki usulüne uygun şekilde başvurmuş olsunlar.
Evet. Sayın Tüzün,
eğitimle ilgili bir şey daha eklemeyi lütfen düşünüyordum, uygun bulursanız.
Lütfen, estağfurullah.
Şimdi işitme engellilerin eğitimi de gündemdedir. Bu bakımdan Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Özürler İdaresi ve diğer kuruluşların işbirliğiyle Türk İşaret işitme sistemi, dili sistemi de gerçekleştirecek. Bu işaret diliyle işitme engellilerin iletişimi, eğitimlerinin de geniş ölçüde kolaylık sağlanacaktır. Bu alandaki düzenlemelerde yanılmıyorsam bir yönetmelikle bugün yarın çıkmış olmalı ya da çıkacaktır.
Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Yine karşılaşmak dileğiyle.
Aynı dilekleri ben de aktarıyorum, tekrarlıyorum. Daha güzel günlerde, daha büyük problemlerle karşılaşmaksızın olanları çözümleme umudumuzu taşıyarak saygılar sunuyorum.
Hukuk yolumuzu aydınlatsın ki engellerden biri eksilsin.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Hafta içinde 411-42-69 telefon numaramız. Bize ulaştırmak istediğiniz sözcükler ve sorular. 232 İzmir'in alan kodu. Elektronik posta adresimiz engellikosu@trt.net.tr ve mektup adresimiz TRT İzmir Radyosu Engelli Koşu Programı 35220 Alsancak İzmir. Sevgili dinleyiciler, hatırlar mısınız? Bir zamanlar hepimiz çocuktuk. Şarkılar öğrenmeye başlamıştık. Siyah beyazdı bütün görüntüler. Oysa söylediği sözcükler, kurduğu cümleler ışıkla birlikte, gökkuşağı ile birlikte geliyordu. Aydınlık bu anlamda herhalde. Ve kaybetmek karanlık olsa gerek. Kültür ve Dışişleri eski bakanlarından TRT eski genel müdürü, gazeteci yazar Sayın İsmail Cem'i ne yazık ki kaybettik. Ama ışığıyla ve aydınlığıyla bizimle birlikte olacak. Bir iki minik not yaşamından, İstanbul Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra Lozan Üniversitesi'nde hukuk fakültesini bitirdi. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde siyaset sosyolojisi dalında master yaptı ve çeşitli gazetelerde yazı işleri müdürlüğü, genel yayın müdürlüğünde bulundu. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi'nin bir süre başkanlığını da yürüttü. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü görevinde de bulunan İsmail Cem, 1987-1991 seçimlerinde İstanbul'dan, 1995 seçimlerinde de Kayseri'den milletvekili seçildi. 50. hükümette Kültür Bakanı, 55. hükümette ise Dışişleri Bakanı olarak yer aldı. İsmail Cem, yaşamına, sözcüklerine, enerjisine ve gururuna saygıyla.
Engelli Koşu.
Biz size engel olmayalım. Haftaya aynı gün çarşamba günü randevunuz var. Hem de sizinle, kendinizle, bizimle. Programı Ahmet Büyükçulacı hazırladı. Kumanda masasında Mustafa Gökçe, programı sunan İffet Diler. Hoşça kalın.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.